Ayrım 14, Peygamberden Sonra, Leslie Hazelton, sayfa 131, Bölüm 10. İşte Hazreti Ali'nin ve destekçilerinin beklediği o altın an gelmişti. Deve Savaşı'nın büyük zaferinden sonra pozisyonu iyice sağlamlaşmıştı. Fakat baştan beri haklı olarak sahip olduğunu düşündüğü ödülün eline aldığı anda toza dönüştüğünü hissetmiş olmalıydı. 4 ay önce halife olmuştu. Ve sadece 4,5 yıl halife olarak kalabilecekti. Onun bu kısa iktidarı konusunda ilk İslam tarihçilerinin anlattıklarına göre klasik bir trajedinin destansı boyutlarına ulaşılacaktı o süreçte. Onların anlattıkları kendi asaleti yüzünden aşağılanmış asil bir liderin hikayesiydi. Onlara göre prensiplerinden ödün vermeyen dürüst bir adamdı Hazreti Ali. Düşmanlarının kötülüğü kadar kendisini destekleyenlerin vefasızlığı, dönekliği yüzünden de ihanete uğramış bir hükümdar oldu Hazreti Ali. Ve bunlar onun kaderiydi çünkü trajik olaylar baştan itibaren başlamıştı. Hazreti Ali halifeliği kötü, lekeli koşullarda aldı. Hiç kuşkusuz onun kontrolü dışında olan koşullardı bunlar. Osman'ın öldürülmesini engellemek için elinden geleni yapmıştı o ama yine de olanlar lekeliydi, kirliydi. İslam Birliği ruhani anlayışı ya da amacının adaleti için 25 yılını feda etmesi önemsenmiyordu. Onun kavgalar, çekişmeler, karabasanından, fitneden kaçınma konusundaki kararlılığı ne kadar büyük olursa olsun o kabus sonunda onu etkiledi ve mahvetti. Tarih korkunç bir ironiye döndü onun üzerine. İstediğini söylerken dikkat et derler. Ve Hazreti Ali de savaş alanında ölüler arasında dolaşıp onlar için dualar ederken ve o günü görmemiş olmayı dilerken bu düşünce onun zihnini kemirmiş olmalıydı. Ayşe'ye karşı çok iyi davranmış onu affetmişti. Ayşe istemeseydi bile yapardı bunu. Ama Hazreti Ali'nin bütün iyiliği en çok korkulandan kurtaramadı onu. Daha da kötüsü her şey onun aleyhine çalışacaktı ve Hazreti Ali henüz bilmiyordu ama gerçek savaşa yeni giriyordu. Tüm o süreçte Hazreti Ali'nin çok daha güçlü bir rakibi zamanının gelmesini bekliyordu. Hazreti Ali iç savaşa doğru sürüklenirken Şam'da Muaviye sakince olanları izliyordu. Osman'ın öldürülmesi olayından geriye kalan kanlı gömlek ve parmaklar hala büyük caminin minberine asılıyor, Hazreti Ali iktidarının günahı olarak sergileniyordu. Fakat Muaviye hemen harekete geçmiyor, Ayşe'nin onun lehine bir şeyler yapmasını bekliyordu. Ama Ayşe'nin yenildiğini görünce harekete geçmeye karar verdi. Onun yaptığı sinsice hesaplamaya göre Hazreti Ali eğer Ayşe'ye karşı asil davrandıysa o asil hareket onun çöküşünü de hızlandıracaktı. Muaviye adının kaypak yılan kavi heceleri gelecek yüzyıllarda üzerine yığılacak olan Şii lanete hemen hemen uygun gibiydi. Ama Muaviye kötülüğün Şii örneği olduğu halde İslam'ın Hazreti Ali'nin ölümünden sonra zayıflamasını önleyebilecek kadar güçlü ve usta bir politikacı olmuş olabilir. Hiç kuşkusuz tek boyutlu bir kötü adam değildi Muaviye ama öyle görünürdü. Göbekliydi, patlak gözleri vardı, bacakları gut hastalığından şişti ama bu çirkin görüntüsüne karşın çok zeki, kurnaz, hilekar bir adamdı. Hazreti Ali gibi dürüst, erdemli bir adam değildi ama stratejik ustalığa, siyasi beceriye sahipti. Muaviye Suriye'yi çok güzel idare ediyordu. Güzel topraklarda fışkıran bir pınar gibi güzel bir şey yoktur ifadesini kullanmaktan hoşlanırdı. Ama bu işi bu kadar kolay götürmek için de çok zeki olmak gerekiyordu. Muaviye kendi ifadesine göre sabır ve düşünceli olmakla kutsanmış bir adamdı. Yani ikiyüzlü bir insandı. Bizans siyaseti güderek hiç belli etmeden her şeyi kendi lehine çevirebilirdi. Muaviye bir gün ordusunun başındaki generaline ''Ne kadar kurnaz bir adamsın sen?'' diye sordu. General gururlu bir ifadeyle ''Hiçbir zaman içinden çıkamayacağım, güç bir duruma düşmedim.'' diye cevap verdi. Muaviye bu fırsatı kaçırmadı ve ''Ama ben hiçbir zaman içinden çıkma ihtiyacı duyacağım, bir duruma düşmedim.'' dedi. Niccolo Machiavelli, The Prince'i yazmadan 800 yıl önce Muaviye güce ulaşma ve elinde tutma konusunda bir uzmandı. Rüşvet, övgü, zeka ya da sadece hesaplanmış aldatma yoluyla sağlanan hileli yönlendirme sanatından büyük zevk alan açık gözlü bir pragmatistti. Muaviye'nin babası Ebu Süfyan, Mekke'nin en zengin, en güçlü tüccarlarındandı ve Hazreti Muhammed daha ilk Kur'an vahyini almadan önce Şam'ın zengin ticaret merkezinde değerli mülklere, malikanelere sahipti. Ebu Süfyan Mekke'de Hazreti Muhammed'e muhalefet etti ama oğlunun ailesi Hazreti Muhammed ile iyi ilişkiler kurdu. Mekke'nin İslam'a açılmasından, fetihten sonra Hazreti Muhammed Muaviye'ye bir birleşme yoluyla yaklaştı. Hatice'nin ölümünden sonra evlendiği 8. karısı Ümmü Habibe, Muaviye'nin kız kardeşiydi ve kadınla kardeşini Hazreti Muhammed'in yazıcılarından biri yaptı ve böylece Muaviye, Hazreti Muhammed'in ölmeden önce hasta olarak yattığı Ayşe'nin odasına girip çıkanlardan biri oldu. Diğerleri onun da orada bulunduğunu hatırlamadıysalar işlerine gelmediği için öyle yaptılar. Muaviye ikinci halife Ömer tarafından Suriye valisi olarak atandı ve Osmanlı onu destekledi. Zaten Osmanlı Ümeyye ve ikinci derece kuzendi. Hazreti Ali halife olduğu zaman Muaviye yaklaşık 20 yıldır Suriye'yi yönetiyordu. Ve şimdi Türkiye, Lübnan, Suriye, Ürdün, İsrail ve Filistin olarak bilinen bütün topraklar ona bağlıydı. Muaviye o zamana kadar halifelik seçimiyle ilgili yaptığı çalışmaları hep perde arkasında yapmıştı. Osman'ın öldürülmesinde onun da rolü olduğuna dair söylentiler de çıktı tabii. Asileri kızdıran mektup Muaviye'nin emriyle Marvan tarafından bırakılmış olabilir miydi acaba? Muaviye kuşatılmış halifenin istediği takviye kuvvetlerini kasten mi göndermemişti? Bu söylentilerin doğru olup olmadığı hiçbir zaman anlaşılamadı ve Muaviye de onların karanlıkta kalmasını istedi. Rivayetlerin doğru olduğu anlaşılsaydı Muaviye'nin gücü görülecek, yalan oldukları ortaya çıksaydı kuzenine olan bağlılığı ve dürüstlüğü özlemsenecekti. O halde bunları neden inkar edecek ya da doğrulayacaktı? Rivayetler her halükarda ona avantaj sağladı. Eğer insanlar onu perde arkasında durup ipleri çeken kuklacı rolünde görmek istiyorsa umurunda değildi bu. Bu onu her zaman önemsenmesi gereken bir adam yaptı. O sırada Muaviye yerini sağlamlaştırmaktan ve sabırla beklemekten memnun görünüyordu ve bunu yaparken de lüks yaşantısı devam ediyordu. Şam'da yeşil mermer ön cephesiyle El Kadra, yeşil olarak bilinen sarayı Osman'ın Medine'deki sarayından çok daha güzeldi. Ama halk Osman'a kızdığı gibi kızmıyordu ona. Çünkü Muaviye acımasızlığı kadar cömertliğiyle de ün yapmıştı ve yeterince acımasız ve cömert olmakla da gurur duyardı. Bir gün birisi bana bir saç kılıyla bile bağlansa o bağı koparmam dedi. Eğer o çekerse bırakırım. O bırakırsa şekerim. Karşı koyma konusunda bir belirti olarak da kırbacımın yeterli olduğu yerde kılıcımı, dilimin yeterli olduğu yerde de kırbacımı kullanmam diye konuştu. Muaviye bir şeyden hoşlanmadığı zaman diktatörce bir öfkeye kapılmaz, bunu daha ince bir tarzda gösterirdi ama bu daha ürpertici olurdu. Generallerinden biri onu arkasına yaslanmış, bacak bacak üstüne atmış, birine konuş diye emrederken gördüğüm zaman karşısındaki adama acırdım diye konuştu. Ama Muaviye en çok kızması gereken bir şeyi, kendisine takılan ciğer yiyicinin oğlu lakabını bile sakin bir tavırla karşıladı. Bu lakabın içinde gizli olan alay ifadesinin hiç kuşkusuz farkındaydı. Çünkü bir erkeğin evlilik dışı doğmuş bir çocuk gibi babasının değil de anasının adıyla anılması onun için bir hakaret sayılırdı. Ama Muaviye kasten bu konunun üzerinde durmadı ve iktidarımızla bizim aramıza girmedikleri sürece insanların dillerine karışmam dedi. Bu lakabı neden yasaklayacaktı ki? Hind'in Hamza'nın ciğerini dişleriyle parçalama imajı aslında ona avantaj sağlamıştı. Böyle bir annenin çocuğuna herkes sadece korkuyla değil saygıyla da bakardı ve Muaviye ikisini de görüyordu. Sadece Hazreti Ali bunun dışındaydı. Hazreti Ali halife olur olmaz Osman rejimine karşı kesin cephe aldı. Bu nedenle Osman'ın bütün eyalet valilerine Medine'ye dönmeleri emrini vermiş ve Muaviye dışında hepsi onun emrine uymuştu. Onun emrine Şam'dan hiçbir yanıt gelmemişti. Muaviye'nin Hazreti Ali'nin emriyle valilikten çekilmeye hiç niyeti yoktu. Aslında tam tersini düşünüyordu. Hazreti Ali'nin yardımcıları Muaviye'nin yeniden vali olarak onaylanmaması halinde yola gelmeyeceğini söylediler. Onlara göre Hazreti Ali onu tehdit etmek yerine politik davranmalıydı. Muaviye yerinde bırakılıp tatlı sözlerle yumuşatılmalı ve daha sonra gereken planlı bir şekilde yapılmalıydı. Hazreti Ali'nin generallerinden biri, "Eğer onu bağlılık konusunda ikna ederseniz devirme görevini ben üzerime alıyorum." diye konuştu. "Yemin ederim ki bir sulama molasından sonra onu çöle götürüp ön tarafında ne olduğunu bile bilmediği bir yere baktıracağım. O zaman hiçbir kaybınız olmayacak ve kimse de sizi suçlamayacaktır." Ama Hazreti Ali böyle şeyler istemiyordu. "Onun hayatı açısından tavsiyen hiç kuşkusuz iyi olabilir," dedi. "Ama ben ne senin ne de Muaviye'nin bu tür gizli planlarla uğraşmanızı istemiyorum. İnsanları aldatarak inancımı lekelemek istemem ve aşağılık adamların emrimde kalmasına da izin vermem. Muaviye'nin artık 2 gün için bile Şam valisi olarak kalmaması gerekiyor." Bunlar konuşulurken deve muharebesi zaferinin üzerinden 4 ay geçmişti. Muaviye hala Suriye valisiydi ve bağlılık yemini de etmemişti. Hazreti Ali'nin itaat talebine sonunda cevap verdi ama mektubu düşmanca bir ifadeyle yazılmıştı. "Ali, sıkı ve bir kale gibi sağlamdır. Yoksa kendini korkunç bir savaşın içinde bulacaksın. Taş taş üzerinde bırakmayacak her yeri yakacağım. Osman'ın öldürülmesi korkunç bir olaydı. İnsanların saçları ağardı ve bu sorunu benden başkası çözemez." Muaviye'nin beklediği gibi Hazreti Ali de öfkeli bir cevap yazdı ona ve yardımcıları ona dikkatli olmasını tavsiye ederken, "Allah şahidimdir, Muaviye bağlılık yemini etmezse onu kılıçtan geçireceğim," dedi. Adamlarından biri, "Sen cesur bir adamsın ama bir savaş kışkırtıcısı değilsin," diye konuştu. Hazreti Ali sinirliydi ve atılan taşların sesinden ürküp ininde bir köşeye kısılmış bir sırtlan gibi mi davranayım istiyorsun sen diye sordu. "O zaman halkımı ülkemi nasıl yönetirim? Karşımdakine boyun eğecek bir halim yok herhalde. Allah biliyor ya bu işi sadece kılıç halleder." Ama yardımcısı onu çok iyi tanıyordu. Hazreti Ali çok iyi bir savaşçıydı ama savaştan nefret eden bir adamdı. Özellikle de bir iç savaştan. Bedeli ne olursa olsun diyerek deve muharebesinde çarpışmış, kararlılığını göstermişti. Ama savaşı o başlatmamış, ondan kaçınmak için elinden geleni yapmıştı. Şimdi de tüm öfkesine karşın Muaviye'nin de onun gibi savaştan kaçınacağını umut ederek daha fazla kan dökülmemesi için gereken her şeyi yapacaktı. Bazıları daha sonra Hazreti Ali'nin basit hatta çılgınca davrandığını söyleyecekti. Bazılarına göre kendi onurunu düşünerek yanlış davranmış ve dürüst bir adam olarak Muaviye ile savaşma konusunda tereddüt ederken karşısındakinin hiç de dürüst olmadığını düşünmemişti Hazreti Ali. Ama bazı şeyleri sonradan anlamak da önemliydi. Kesin olarak söylenecek bir şey vardı. Hazreti Ali ile Muaviye arasındaki çatışmada bir tarafta düzgün, dürüst bir adam, diğer tarafta ise bir siyaset ustası bulunuyordu. Dürüst olanın kazanabileceğini sadece kader hayal edebilirdi. Hazreti Ali Muaviye'ye diz çöktürebileceğini umut ederek savaş deneyimli olan ordusuyla Basra'dan kuzeydeki Kufa'ya doğru yola çıktı. Orası Şam'a 150 mil kadar yakındı ve orada uzun bir süre kalmayı planlamıştı. Mesaj açıktı. Eğer Muaviye savaş istiyorsa bütün Irak ona karşı olacaktı. Eski garnizon kasabası Kufa şimdi Fırat Nehri kenarında zengin bir şehirdi ve Osman yönetimi nehir kıyısına villalar yaptırmıştı. Ama Hazreti Ali eski valinin köşkünde kalmak istemedi. Oraya Kasr el-Kabal yani çürümenin şatosu adını verdi. O villa yerine karargahını cami yakınında mütevazı tuğla ve çamurdan inşa edilmiş bir binaya taşıdı. Söylediğine göre artık yeşil mermer duvarlı saraylar, iltimas gören akrabalar, halkın parasından yararlananlar olmayacaktı. Hazreti Ali yönetiminde haksızlıklar olmayacaktı ve Kufalılar bu nedenle onu çok sevdiler. Halife orada kaldığı için Kufa Müslüman İmparatorluğun o zamanki gerçek merkezi haline geldi. Kufa halkı artık köylü ayak takımı ya da kaba bedeviler değillerdi. Onlar artık İslam'ın kalbindeydi ve Hazreti Ali onların şampiyonuydu. Bugün de gelişen şehirlerde olduğu gibi büyüyen Kufa'ya da özgür kalan köleler, köylüler, tüccarlar ve sanatçılar gelmeye başladı. Gerçek ya da hayali, herkes kendine göre bir fırsat arıyordu. Çoğu İslam'ı kabul etmiş ama şimdiye kadar ikinci sınıf Müslüman olarak kabul edilen İranlılar, Afganlar, Iraklılar ve Kürtler şehre geldiler. Hazreti Ali idaresinde hepsine eşit davranılıyordu. Ömer zamanının Arap yandaşlığı ya da Osman devrinin Ümeyye taraftarlığı geçmişte kalmıştı. Hazreti Peygamber'in en yakını olan Hazreti Ali, tüm inananlar için daha mükemmel bir birliğe geri dönüş sağlayacaktı. Hazreti Ali hiçbir zaman Kufa'da temelli kalmayı düşünmemişti. Muaviye ve Suriye sorununu çözdükten sonra Medine'ye dönmeyi planlamıştı ama hiç dönemeyecekti. O Kufa'ya gitmeyi düşündüğü zaman Müslüman gücü Arabistan'ı arkada bırakmaya başladı ve bunda da Muaviye'nin parmağı vardı. Muaviye Hazreti Ali'yi halife olarak tanımayı reddedince yeni bir sorun yaratmış oldu. Hazreti Ali onun muhalefetiyle Kufa'ya geldi ve bu da Irak'ın Şii İslam'ın beşiği olmasına yol açacaktı. Fakat İslam gücü er ya da geç Arabistan'dan çıkacaktı ve gitmesi için en uygun yer de Irak'tı. Dicle ve Fırat nehirleri arasında kuzeydeki Mezopotamya'nın verimli toprakları zaten Orta Doğu'nun gerçek kalbi sayılırdı. Eski ünlü şehirler de o bölgede kurulmuştu. Sümerlerin Ur şehri Kufa'dan nehir boyunca 100 mil kadar aşağıdaydı. Kuzeyde Musul yakınlarında Asur başkenti Ninova vardı. Babil şehri Kufa'nın yaklaşık 40 mil kuzeyindeydi. Pers incisi Ctesiphon modern Bağdat yakınındaydı. Bunların hepsi Irak'taydı. Şimdi bu topraklar yeniden büyük bir bölgenin coğrafi ve tarımsal merkeziydi. Ve hem Hazreti Ali ve hem de Muaviye bu toprakları elinde tutanın bütün imparatorluğun kontrolüne sahip olacağını biliyorlardı. Fakat Mekke'deki Ümeyye aristokratları durumdan hoşnut değillerdi. Osman zamanında ele geçirdikleri güç kaybolacak, İslam'a yeni gelen bu Iraklılar büyük güç kazanacaklardı. Çünkü İslam'ın Arabistan'daki merkezi yer değiştirecekti. Bu bir hakaret sayılırdı. Böylece Hazreti Ali'yi destekleyen köylüler ayak takımı ödüllendirilmiş olacaktı. Mekke ve Medine bir kenara mı itiliyordu yani? Güç merkezinden yüzlerce mil uzakta sadece hac merkezleri mi olacaklardı yani? Yaşattıkları inanç karşısında seyirci durumunda mı kalacaklardı? Mekkelilerin ilgisi sağlam temellere dayanıyordu. Onların soyundan gelenler İslam'ın gelecekteki yöneticileri olmalıydı. Ama onlar hiçbir zaman Arabistan'da yaşamayacaklardı. Yüzyıllar geçerken Müslüman gücü Irak'ta, Suriye'de, İran'da, Mısır'da, Hindistan'da, İspanya'da, Türkiye'de, yani Arabistan dışında her yerde yaşayacak. Arabistan sadece yıllık hac ziyaretleri sayesinde İslam öncesi tecritten kurtulabilecekti. Arabistan 1000 yıldan fazla bir zaman siyasi varlık gösteremeyecek, ancak 18. yüzyılda tutucu Vahhabi mezhebinin merkezi topraklardan doğup Irak'taki Şiilerin ve hatta Mekke ve Medine'nin kutsal yerlerine saldırmasıyla adını duyurabilecekti. Suudi ailesi sayesinde Vahhabiler 20. ve 21. yüzyıl başlarında tüm dünyada etkisini gösterecekti. Petrol zengini Arabistan, şimdi Suudi Arabistan, Batı'nın petrol ihtiyacı sayesinde bir zamanlar İslam'da kazandığı üstünlüğünü yeniden elde ederken, Batı'ya karşı cephe alıp şiddet uygulayan Sünni aşırı dincileri de besledi. Muaviye için yapılacak bir tek şey kalmıştı ve o da Hazreti Ali'ye karşı savaş çığlıkları atmaktı. Savaşa razı olmakla kalmayıp savaş istediğini gösterseydi pozisyonu daha güçlü olacaktı. O zamana kadar Şam camisi minberinde Osman'ın kanlı gömleğini ve Nayla'nın kesik parmaklarını sergileyip kazandaki suyu soğutmadan muhafaza etmişti. Ama artık kaynatması gerekiyordu. Modern fırıldakçıları kıskandıracak bir hareketle Hazreti Ali'nin onurunu çalacak ve onu kendine uyduracaktı. Muaviye dikkatle hazırlanmış bir kampanya başlattı ve kendisini savaş karşıtı bir adam gibi göstermeye başladı. Halkın öfkesi için savaşmak zorunda kalacaktı. Hazreti Ali'ye savaş açsa bile halkının sesini dinlediği için yapacaktı bunu. Halkının mütevazı hizmetkarıydı ve o onların adalet çağrısına cevap verecekti. Kampanyasının ilk aşamasında şiirlerden de yararlandı Muaviye. Şairlerin kolayca göz ardı edildiği modern batıda hiç kuşkusuz garip bir fikir olarak görülür bu tarz. Ama 7. yüzyılda Orta Doğu'da şairler çok değerli insanlardı. Özellikle şiirleri sürekli okunan ve şarkı olarak söylenen hiciv, taşlama şairleri çok tutulurdu. O şiirler sadece bir kez okunmak için değil, ezberlenmek, tekrarlanmak, sadece edebi salon toplantılarında değil, sokaklarda, pazarlarda, camilerde okunmak için yazılırdı. Beyitler ne kadar keskin, çarpıcı olursa şiirler o kadar popüler olur, sürekli tekrarlanır, şairleri o kadar çok tanınır, ünlü olurlardı. Bu şiirler bazen aşırı derecede ciddi alınırlardı. Tanınmış bir kadın şair Hazreti Muhammed'in Medine lideri olmasına muhalefet ederek, "Medine erkekleri bu yabancının evinize girip sizi boynuzlatmasına izin mi vereceksiniz?" diye bir şeyler yazıp onlarla alay edince bir gece kalbine saplanan bir kılıçla öldürüldü. Kadın şairin başına gelenler şehirde duyulunca Hazreti Muhammed'i eleştiren diğer şairler hemen tarz değiştirip ona övgüler yazmaya başladılar. 14. ayrımın sonu. Sayfa 140.